Ayrım 38.
O zaman yitirdiği şeyin büyüklüğünü, değerini fark ediyor, üzüntüyle kendinden geçiyordu. Çocukken annesi öldüğü zaman Kologribov'un bahçesinde annesinin sesini işitir gibi olmuştu. Şimdi de Lara'nın sesini işitiyor, onun bitişik odadan Yuri diye seslendiğini duyar gibi oluyordu. O hafta başka hayallere de kapıldı. Hafta sonuna doğru karabasana benzeyen bir düşle uyandı. Gözlerini açtı. Vadinin içi birden bir ışıkla aydınlandı. Arkasından bir silah sesi işitildi. Ama böyle beklenmedik bir olaya rağmen Yuri tekrar derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah uyandığında işittiği silah sesinin gördüğü düşe ait olduğuna karar verdi. 15. Aradan bilinçsiz, karanlık 2 gün daha geçti. Sonunda Yuri mantıklı hareket etmeye, eğer kendi canına kıymaya niyetliyse daha çabuk, daha az acı veren bir yol bulmaya karar vermişti. Sandamyatov gelir gelmez yola çıkacaktı. Alacakaranlık çökmeden az önce karların üzerinde ilerleyen bir takım adım sesleri işitti. Birisi eve doğru sakin, güçlü adımlarla geliyordu. Ne garipti, gelen kim olabilirdi? Sandamyatov'un atı vardı, onun yürüyerek gelmesi olanaksızdı. Varikino'da ondan başkası da yoktu. Yuri, benim için geliyorlar diye düşündü. Kente dönmemi bildirmeye geliyorlar, tutuklayacaklar. Yok, o da değil. Öyle olsa 2 kişi gelirlerdi. Hem de yürüyerek gelmezlerdi herhalde. Yok yok, gelen Mikulitsin. Ayak seslerinin kime ait olduğunu tanır gibi olmuş, Mikulitsin'in geldiği düşüncesiyle sevince kapılmıştı. Ziyaretçi sanki kapıda asma kilidi bulacakmış gibi elle kapıyı araştırdı, sonra içeri girdi. Odadan odaya geçtikçe kapıları arkasından kapatıyordu. Yuri yazı masasının başında sırtı kapıya dönük oturuyordu. Yerinden kalkıp döndüğü anda yabancı kapıdan içeri girmiş, olduğu yerde dehşette kalmıştı. Yuri aklına gelen ilk sözcükleri söyledi. Kimi arıyorsunuz? Yabancı yanıt vermeyince de şaşırmadı. Yabancı yakışıklı, güçlü, kuvvetli bir adamdı. Kürk ceket giymişti. Ayaklarında yumuşacık, geyik derisinden çizmeler vardı. Omuzuna bir silah atmıştı. Yuri'yi adamın gelişi değil de görünüşü şaşkınlığa uğratmıştı. Çünkü evde bir yabancının onlardan önce oturduğunu gösteren işaretlere rastlamıştı. Evde depo edilen yiyeceği Mikulitsinlerin bırakmış olması olanaksızdı. Er geç birinin çıka geleceğini biliyordu. Yabancıyı tanır gibi oluyor ama bir türlü nerede, ne zaman gördüğünü anımsamıyordu. Belki de ona evde oturanlar bulundu, bunların kim olduğu bile söylenmişti. Çünkü yabancının bakışlarında beklendiği kadar büyük bir şaşkınlık okunmuyordu. Yuri deli gibi kim bu adam, kim, onu nerede gördümdü diye düşünüyordu. Elbette o olamaz. Hangi yılda olduğunu anımsayamadığı sıcak bir Mayıs sabahı Razvilya istasyonu. Kesin fikirler, dar görüşlülük, sert ilkeler, Strelnikov. 16. Saatlerden beri konuşuyorlardı. Rusların Rusya'da özellikle o korkunç, kaygı dolu günlerde konuştukları gibi konuşuyorlardı. Herkes de sinirli bir konuşma biçimi olan Strelnikov'un o sırada durup dinlenme bilmeden konuşmasında kendine özgü bir neden olmalıydı. Konuşuyor, konuşuyordu. Konuşmayı kesmemek için kendiliğinden nedenler yaratıyordu. Yalnız kalmaktan korkuyor, acı veren anıların etkisi altında mı kalıyordu? Yoksa yaptıklarının anlamını kavramıştı da utancından ölecek duruma mı gelmişti? Belki de korkunç, kaçınılmaz bir karara varmış, bu kararı mümkün olduğunca geciktirmek istiyordu. Her şey çita yakınlarında patlak verdi. Çekmecelerde, dolaplarda bulduğumuz şeyler karşısında şaşkınlıkla irkilmişsinizdir sanırım. Bunları Kızıl Ordu, Doğu Sibirya'yı işgal ettiği sırada ele geçirdik. Tabii onları buraya ben getirmedim. Çevremde her zaman için güvendiğim namuslu kimseler vardı. Yaşam tam istediğim gibi gidiyordu. Bu mumlar, kibritler, kahve, çay, yazı malzemesi ve diğerlerini kısmen Çeklerden, kısmen de İngiliz ve Japonlardan aldık. Garip değil mi? Değil mi sözünü karım çok sık kullanırdı. Siz de herhalde farkına varmışsınızdır. Buraya geldiğim zaman niçin geldiğimi size söyleyip söylememekte bir karara varamamıştım. Ama şimdi açıklıyorum. Karımı ve kızımı görmeye geldim. Burada oldukları haberini çok geç aldım. Onun için de onları bulamadım. Çeşitli haberler ve dedikodular kulağıma kadar geldi. Karımın burada sizinle oturduğunu öğrendim. Adınızı söyler söylemez gözümün önünde yüzünüz canlandı. Doktor Jivago'yu, tarafımdan sorguya çekilmek üzere gelen adamı binlerce yüz arasından bulup çıkardım. Garip değil mi? O zaman beni kurşunla dizdirmediğiniz için herhalde pişman olmuşsunuzdur. Strelnikov bu soruyu işitmezlikten geldi. Belki de gerçekten işitmemişti. Düşüncelerine dalmış, durmadan konuşuyordu. Elbette sizi kıskandım. Şimdi de kıskanıyorum, başka ne beklersiniz? Bu bölgeye birkaç ay önce geldim. Saklandığım diğer yerler keşfedilmişti. Oralarda kalmama olanak yoktu. Asılsız bir ihbar yüzünden savaş divanına verilmiştim. Bunun sonucunda ne olacağını kestirmek zor değil. Suçlu değilim. İleride kendimi savunacak, onurumu koruyacak bir fırsat çıkar diye düşündüm. Tutuklanmamak için saklanmaya karar verdim. Oradan oraya dolaştım. Belki de bunda başarılı olacaktım. Eğer karşıma bir adam çıkıp da beni ele vermeseydi, her şey yolunda gidecekti. Kıştı, Sibirya'dan batıya geçiyordum yürüye yürüye. İnsanlardan uzak duruyor, aç çıplak yürüyordum. Hendeklerde terk edilmiş trenlerin içinde yatıyordum. Sibirya ana hattı üzerinde bırakılmış binlerce tren vardı. İşte bu delikanlıyı orada rastladım. Boşta gezenin biriydi. Bir çeteci birliğinin elinden kurtulmuş olduğunu söyledi. Bunu başkalarıyla birlikte kurşuna dizmek için saraya sokmuşlar. Diğerleri ölmüş ama o yalnızca hafif yaralanmış. Oradan sürüne sürüne kaçmış. Şimdi tıpkı benim gibi oradan oraya saklanarak gidiyordu. Banlara bunları anlattıkça anlattı. Toy iki yüzlü bir delikanlıydı. Strelnikov öyküsünü anlattıkça Yuri bu delikanlının kim olduğu konusunda kesin bir fikir sahibi oluyordu. Adı Terenti Galuzin miydi diye sordu. Evet, o halde çeteciler ve kurşuna dizme olayları doğru, yalan söylememiş. Boşta gezenin tek iyi yanı annesine olan düşkünlüğüydü. Babası kurşuna dizilmişti, annesini tutuklamışlardı. Sonunda onun da kurşuna dizileceği belliydi. Bunu öğrenince annesini kurtarmak için ne yapmak gerekiyorsa yapmaya karar verdi. Bölgesel Çeka örgütüne gidip teslim oldu. Annesini serbest bırakmaları koşuluyla ne isterlerse yapacağını söyledi. Önemli bir itirafta bulunduğu takdirde annesini serbest bırakacaklarını söylediler. O da benim nerede saklandığımı söyledi. Bereket versin zamanında kaçmayı başardım. Büyük bir çaba ve bitip tükenmez serüvenlerden sonra Sibirya'ya, oradan da buraya geldim. Buraları çok iyi tanırım. Beni burada arayacakları akıllarına gelmez diye düşündüm. Buraya gelip saklanacak yürekliliği kendimde bulamayacağımı düşünmüşlerdir sanırım. Aslını sorarsanız uzun bir zamandan beri Şite bölgesinde şu ya da bu evde saklanıyordum ama artık bitti. İzimi buldular. Bakın neredeyse gece oluyor. Bir hayli zamandan beri gözüme uyku girmediği halde geceyi sevmem. Bunun ne büyük bir işkence olduğunu belki de bilirsiniz. Bıraktığım mumlardan başka var mı? İyi değil mi? Dayanabildiğiniz kadar mum ışığında oturup konuşalım, olur mu? Mumların hepsi orada. Ben yalnızca bir paketi açtım. Şurada bulduğum gaz lambasını kullanmayı yeğledim. Ekmeğiniz var mı? Hayır. Peki ne yiyip içiyorsunuz? Ne saçma bir soru. Elbette patates yiyorsunuzdur. Evet, patates yiyorum. Burada oturanlar görgülü, bilgili insanlardı. Patatesi nasıl depo edeceklerini biliyorlardı. Kilerde hepsi duruyor. Ne bozulmuş ne de donmuşlar. Strelnikov birden konuyu devrime çevirdi. 17. Bunlar size hiçbir şey anlatmaz. Sizin yetişmeniz bambaşka. Banyo, demiryolu, kenar mahalle insanların sorunu vardı. Pislik, açlık, kalabalık, bir insan olarak işçinin, kadının kötü yola sapışı. Bunların haklarının yenmesi, bunların yanında ana kuzusu çocuklar, iyi giyimli, kibar öğrenciler, zengin tüccar oğulları vardı. Asalaktı bunlar. Kendilerini hiçbir iş için yormuyorlar, kendilerinden hiçbir şey vermiyorlar, geride hiçbir şey bırakmaya çalışmıyorlardı. Bizim için yaşam uzun bir savaştı. Sevdiklerimiz için dağları yerinden oynatmaya kalkıştık. Onlara üzüntüden başka bir şey vermediysek de hiçbir zaman saçlarının bir kılını olsun zarar getirmek istemedik. Sonunda onlardan çok biz acı çektik. Ama size söylemem gereken bir şey var. Bu benim görevim. Varikino'dan hemen uzaklaşmalısınız. Sizce yaşamınızın bir değeri varsa bir an önce buradan uzaklaşın. Peşimdeler. Çember gittikçe daralmaya başladı. Ben ele geçtiğim takdirde sizin de başınız derde girer. Zaten burası kurtlarla dolu. Gelinceye kadar birkaç tane kurt vurmak zorunda kaldım. Demek dün gece işittiğim silah sesi oydu. Evet. Gizlenmek için başka bir yere gidiyordum. Ama birçok işaretten o yerin de bulunduğunu anladım. Orada oturanların kurşuna dizildiğini sanıyorum. Zaten burada fazla kalmayacağım. Sabahleyin yola çıkacağım. Ben yine de devam edeyim. Gençlerin şık elbiseler içinde bir boydan bir boya tur attıkları, kızaklarla dolaştıkları Tverskaya, Yamskaya caddeleri gibi caddeler dünyanın her yerinde vardır. Yalnızca Rusya'ya, Moskova'ya özgü bir şey değil bu. O sokak, o sokaktaki gece hayatı, gece aynı yüzyılın eğlenceleri, yarış atları her kentte, her yerde görülür. Ama 19. yüzyıla özellik kazandıran şey bu değildir. Yepyeni bir sosyal düşüncenin doğuşu o yüzyılı diğerlerinden ayırmıştır. Devrimler, kendini düşünmeyen çocuk yaşta gençlerin siperlerde ölüşü, paranın egemenliğini yıkmak için harıl harıl yazılar yazan gazeteciler. yoksulların yaşama düzeyini yükseltmek, onlara da varlıklılara tanınan hakları tanımak için yapılan çalışmalar. İşte Marksizm böyle doğdu. Kötülüğün üstündeki perdeyi sıyırdı. Ve bu kötülüğü iyileştirecek ilacı buldu. Yüzyılın en büyük gücü buradan geliyor. İşte Tverskaya, Tamskaya Caddesi bunların simgeliyordu. Pislik, kahramanlık, kötülük, bildiriler ve siperler. Onun ne kadar sevimli bir küçük kız olduğunu bilemezsiniz. Öğrenciydi, küçük bir kızdı. Bizim evin bitişiğinde oturan bir kız arkadaşı vardı. Kiracıların çoğunu Brest Demiryolu Ortaklığı'nda çalışan görevliler oluşturuyordu. Bir zamanlar oraya Brest attı deniyordu. O günden beri birçok at taktılar, şimdi nedir bilmiyorum. Şu sırada Hürriyet'in devrim komitesinin üyesi olan babam bu hatta işaret görevlisi olarak çalışıyordu. O eve sık sık gider onu görürdüm. Henüz bir çocuktu ama canlılığı, dikkati hepsi oluşmuştu. Şimdiki nitelikleri daha o zaman vardı. Gözyaşları, umutlar, öc alma içgüdüsünün verdiği düşünceler ve gurur. Hepsi onun yürüyüşüne, özelliğine işlemişti adeta. Bu yüzyılı onun adıyla anabilirsiniz. Yüzyılın temsilcisi olabilir. Onu ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Ben de anlattığınız günlerde görmüştüm onu. Tıpkı anlattığınız gibi gördüm. Bir öğrenciydi. Ama yüzyılın gizli dramının da kahramanıydı. Duvara vuran gölgesi, çaresiz, kendini savunmak için yüreklilikle dikilen bir insanın gölgesiydi. Ben de onu sizin anlattığınız gibi gördüm. Hala anımsıyorum. Siz çok güzel anlattınız. Demek siz de onu gördünüz. Nasıl oldu? O da başka bir öykü. Evet, pekala. İşte ben bu kızın hatırı için okudum. Öğretmen oldum. Hiç bilmediğim Yuryatin kentine geldim. Onun hatırı için yığınla kitap okudum. Geniş bir bilgi sahibi oldum. Onun sevgisini yeniden kazanmak için 3 yıllık evlilikten sonra gönüllü olarak savaşa gittim. Savaşta tutsak oldum. Ölü sanıldığım bir sırada geri döndüm, adımı değiştirdim. Ondaki kötü düşünceleri silmek, bir daha geriye dönmemek için bütün gücümle devrimin içine daldım. Bütün bu zaman süresince onlar, karım ve kızım bana yakındılar. Yuryatin'deydiler. Onların yanına koşmamak, onları görmeye gitmemek için ne büyük bir irade gücü harcadım bilemezsiniz. İlk önce giriştiğim işi tamamlamak istiyordum. Şimdi onları bir kerecik görmek için neler feda etmem. O odaya girdiği zaman ortalık aydınlanır, bir pencere açılmış gibi olurdu. Onu ne kadar çok sevdiğinizi anlıyorum. Bağışlayın ama size bir soru soracağım. Size beslediği sevgi konusunda bir fikriniz var mı? Özür dilerim, ne söylediğinizi anlayamadım. Sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor muydunuz? Dünyada herkesten, her şeyden çok severdi. Bunu nereden biliyorsunuz? Bana kendisi söyledi. Sizden özür dileyerek ben de bir şey soracağım. Bunu ne zaman, ne gibi koşullar altında söylediğinizi anlatır mısınız? Memnuniyetle. Sizi bir insanın olabileceği şekilde eşine rastlamadığı, olgun ve içten bir kişi olarak görüyordu. Sizinle oturduğu eve gideceğini bilse, dünyanın öteki ucundan oraya dizlerinin üzerinde sürüne sürüne ulaşacağını söylemişti. Bunu ne gibi koşullar altında söylediğini iğneler misiniz? Bu odayı topluyordu. Silmek için halıyı dışarı çıkardı. Hangi halıyı? Burada 2 tane var. Büyüğünü. Halı onu taşıyamayacağı kadar ağır. Ona yardım ettiniz mi? Evet. Halıyı 2 ucundan karşılıklı tuttunuz. O sanki salıncaktaymış gibi kollarını havaya doğru kaldırdı, indirdi. Çıkan tozdan yüzünü korumak için başını geriye atıyordu. Gözlerini kısıyor, gülüyordu değil mi? Onun alışkanlığını bilmez miyim? Sonra birbirinize doğru yürüdünüz. Halıyı önce 2'ye sonra 4'e katladınız. O şakalar yapıyor, yüzünü buruşturuyordu değil mi? İki erkek oturdukları yerden kalkıp pencereye yaklaştılar. Biri bir, diğeri öteki pencereye yaklaşmıştı. Değişik yönlere bakıyorlardı. Bir süre sonra Strelnikov Yuri'nin yanına yaklaştı. Onun 2 elini tutup göğsüne bastırdı. Beni bağışlayın dedi. Sizin için kutsal ve değerli anılara değindiğimin bilincindeyim. İzin verirseniz size bir soru daha soracağım. Rica ederim gitmeyin. Beni yalnız bırakmayın. Kısa bir süre sonra ben kendim gireceğim zaten. Bir düşünün. 6 yıl süren ayrılık ve 6 yıl boyunca kendimi sürekli baskı altında tutmak. Hep özgürlüğü kısıntısız olarak elde ettiğim zaman ellerim kendisini bağlayan bağlardan kurtulacak ve ben onlara dönecektim. Kayıtsız, koşulsuz onların olacaktım. Şimdi bütün bu düşüncelerimin boş olduğunu anladım. Yarın beni tutuklayacaklar. Siz ona yakın, saygıdeğer bir insansınız. Belki bir gün onu görürsünüz. Neler söylüyorum ben, çıldırdım galiba. Beni tutuklayacaklar ve kendimi savunma fırsatı vermeyecekler. Bağırıp çağırarak, lanetler savurarak gelecekler. Bu işlerin nasıl olup bittiğini bilmiyor muyum sanki? 18. Sonunda Yuri iyi bir uyku çekmek fırsatını buldu. Kaç geceden beri ilk kez olarak başını yastığa koyar koymaz uyuyakaldı. Strelnikov'da yatmıştı. Yuri onu bitişik odaya yerleştirmişti. Yuri uyanıp da yorganı üzerine çekmek istediği anlarda uyku uyumanın ne güzel bir şey olduğunu anlıyor, yine tatlı tatlı uyuyakalıyordu. Sabaha karşı çocukluğuna dair oldukça ayrıntılı bir takım düşler gördü. Bir keresinde annesinin yaptığı bir İtalyan sahilinin sulu boya tablosu duvardan yere düştü. Yuri gözlerini açtı. Hayır, olmaz diye düşündü. Bu Antipov, Lara'nın kocası Strelnikov, ormandaki kurtları ürkütüyor. Yok canım, rüyamda düşen tablonun sesiydi. İşte bak, parçaları yerlerde diye düşünerek kendini inandırdı. Sabahleyin geç vakit fazla uyumanın verdiği bir baş ağrısıyla kalktı. İlk önce nerede ve kim olduğunu anlayamadı, sonra anımsadı. Strelnikov bitişik odada diye düşündü. Geç oldu, hemen giyineyim. Strelnikov herhalde çoktan kalkmıştır. Kalkmamışsa uyandırayım da birlikte birer fincan kahve içelim. Paşa Pavlovich diye seslendi. Cevap alamadı. Hala uyuyor galiba diye düşündü. Amma da ağır uykusu varmış. Çarçabuk giyindi, bitişik odaya geçti. Strelnikov'un kürk şapkası masanın üstünde duruyordu. Herhalde yürüyüşe çıktı. Şapkasını niye giymedi acaba? Belki de kendini alıştırıyordu. Bugün Varikino'dan ayrılmam gerek. Yine geç kaldım. Hep aynı şey oluyor. Mutfaktaki ocağı yaktı. Bir kova aldı, kuyuya gitti. Kapıdan birkaç metre ileride Strelnikov'un ölüsü yolun üzerinde yanlamasına yatıyordu. Başı bir kar yığınına gömülmüştü. Canına kıymıştı. Sol şakağından akan kanla başının o bölümündeki kar kıpkırmızı kesilmişti. Akan kan damlaları karın içinde üvez ağacının yemişlerine benzeyen tanecikler oluşturmuştu. 15. Bölüm. Hızlı akan derin ırmak. 1. Artık Jivago'nun yaşamının son 8-10 yılını anlatmaktan başka bir şey kalmıyor. Bu yıllar süresince Jivago gerek bir doktor, gerekse bir yazar olarak gittikçe önemini kaybetti. Arada sırada duyduğu bir heyecanla kendine geliyor, yazılarına, doktorluğuna devam ediyor, sonra yine dünyaya ve kendine karşı duyduğu derin ilgisizliğin içine yuvarlanıyordu. Daha önce farkına vardığı ama önem vermediği kalp hastalığı bu dönemde ciddi bir durum aldı. Moskova'ya NEP'in başlangıç döneminde geldi. O günler Sovyetler Birliği'nin en berbat, en sahtekarlıklarla dolu zamanıdır. Çetecilerden kurtulup Yuriyatin'e geldiği günlerden daha zayıf, daha bakımsızdı. Yolculuğu sırasında üzerindeki giyecekleri yiyecekle değiştirmiş, çıplaklığını örtmek için bir iki paçavra kullanmaya başlamıştı. Moskova'ya geldiğinde başında kurşuni renkli bir kazak kalpağı, ayağında köylü çarıkları, sırtında da apoletleri sökülmüş bir asker kaputu vardı. Bu görünüşüyle kentin sokaklarında, alanlarında ve istasyonlarında dolaşan milyonlarca Kızıl Ordu askerinden hiç farkı yoktu. Moskova'ya yalnız gelmemişti. Yanında nereye gitse peşinden gelen, onun gibi asker kılığında yakışıklı bir köylü çocuğu vardı. İkisi de Yuri'nin çocukluğunu geçirdiği evlere bu kılıkta gidiyorlardı. Ev sahipleri kentte hala tifüs salgını olduğundan onlara kibarca hamama gidip gitmediklerini soruyorlardı. Hemen hepsi de bir iki sözden sonra ailesinin Rusya'dan gidişini anlatıyordu. Yuri de delikanlı da son derece utangaçtılar. Konuşmak zorunda kalmamak için tek başlarına hiçbir yere gitmiyorlardı. Gittikleri yerlerde bir köşeye çekiliyor, konuşmaya katılmaksızın sessiz sedasız oturuyorlardı. Her gittiği yere peşinden gelen paçavralar içindeki köylü çocuğuyla uzun boylu, zayıf yapılı Yuri, gerçeği arayan bir dervişe, arkadaşı da çömeze benziyordu. Kimdi bu arkadaş? 2. Yuri yolculuğunun son bölümünü trenle yapmıştı. Ama büyük bir bölümünü de yürüyerek gelmişti. Geçtiği köyler çetecilerin yanından kaçtıktan sonra Sibirya ve Urallarda gördüğü köylerden pek farklı değildi. Yalnızca o zaman kıştı. Şimdi ise bahar gelmişti, ortalık ısınıyordu. Onun için yolculuk o kadar güç olmuyordu. Köyler bomboştu, tarlalar kendi haline terk edilmişti. Sanki ülke bir düşman saldırısına uğramış gibi ekini kaldırılmamış tarlalar göz alabildiğine ufağa dek uzanıyordu. Bu tarlaları uzun aralarla meşe, kayın ve çam ormanları kesiyordu. Terk edilmiş tarlalarda ekinler olgunlaşmış, yerlere seriliyordu. Yuri yiyecek bir şey bulamadığı zaman bunlardan avuç dolusu topluyor, ağzına atıp dişleri arasında ezerek yiyordu. Yarım yamalak çiğneyebildiği bu taneleri midesi aynı güçlükle sindiriyordu. Yuri çavdarın bu kadar kahverengi olabileceğini yaşamında ilk kez görüyordu. Çavdar genellikle zamanında toplandığı zaman rengi altın sarısıdır. Ateşsiz yanan bu alev rengi, acılarını sessizce dile getiren bu tarlaları, soğuk, siyah benekli çevrelerini beyaz bulutlar örtüyordu. Her şey durmamacasına değişen ölçülü bir hareket halindeydi. Akan nehir, nehre inen yol ve bulutlarla aynı yöne doğru ilerliyordu Yuri. Çağdaş tarlaları da hareket ediyordu. İçlerinde bir şey, Yuri'nin başını döndüren bir şey vardı. Farelerin bu kadar çoğaldığı da görülmüş şey değildi. Sayılamayacak, insanı şaşırtacak kadar çoğalmışlardı. Karanlık bastırdığı, geceyi açıkta geçirmek zorunda kaldığı zaman Yuri'nin ellerinde, yüzünde dolaşıyorlar, yenlerinden içerine giriyorlardı. Ayrıca açlıktan bir deri bir kemik kalmış köy köpekleri onu belirli bir uzaklıktan izliyorlar, ne zaman üstüne atılsak da paramparça etsekler gibi birbirlerine bakıyorlardı. Yuri'nin anlamadığı bir nedenden ormana da gitmiyorlardı. Bugünlerde ormanlar ve tarlalar birbirleriyle tam bir karşıtlık halindeydi. İnsanlarca terk edilen tarlalar bir lanete uğramış gibi soysuzlaşırken, insan elinin öfkesinden kurtulup özgürlüğe kavuşan ormanlar istedikleri gibi genişleyip çoğalıyorlardı. 3. Yolculuğunun bu döneminde Yuri yanmış ve terk edilmiş bir köye girdi. Evlerin hepsi nehrin karşı yanında bir sıra üzerine dizilmişti. Evlerde boruları duvarlardaki deliklerden dışarı çıkan sobalardan başka bir şey bırakılmamıştı. Nehre bakan yamaçta bir takım hendekler vardı. Köylüler bu hendeklerden değirmen taşı çıkararak hayatlarını kazanıyorlardı. Sıradaki en son evin önünde bu cinsten 3 tane taş duruyordu. Bu evde diğerleri gibi terk edilmişti. Yuri içeri girdi. Sakin bir akşam üzeriydi ama Yuri içeri adımını atar atmaz bir fırtına kopar gibi oldu. Bütün ev bir anda kımıldadı. Her yer gibi burası da farelerin yuvası olmuştu. Yuri'nin ayak sesleriyle hepsi dört bir yana savuşmuşlardı. Yuri dışarı çıktı. Çimenlerin üzerinde duran değirmen taşlarından birinin üstüne oturdu. Nehrin kıyısından önce sarı saçları karmakarışık bir baş, sonra omuzlar, en sonunda da kollar göründü. Elinde su kovası olan biri nehrin sarp yamacına tırmanarak çıkıyordu. Yuri'yi görünce durdu. Yalnızca belinden yukarısı görünüyordu. ''Su ister misiniz? Bana kötülük etmezsen ben de sana kötülük etmem.'' ''Teşekkür ederim, isterim, buraya gel. Korkma, sana niçin kötülüğüm dokunsun?'' Su taşıyan henüz 17-18 yaşlarında yalın ayak paçavralara bürünmüş bir köylü çocuğuydu. Dostça sözlerine rağmen Yuri'yi endişeli, kuşkulu bakışlarla süzdü. Anlamadığı bir nedenle gittikçe heyecanlanıyordu. Sonunda kovasını yere bıraktı, Yuri'ye doğru koştu. Ama yarı yolda durdu. ''Olamaz, olamaz!'' diye mırıldanıyordu.